Ayrım 4.
1984 yılında kendisinin de Londra'da bir ameliyat geçirdiğini anlatan Sazak, ameliyat parası için eski ortağına Türk parası ödediğini, paranın bu para olabileceğini yazıyor. Sayın Sazak'a konuya getirdiği bu açıklık nedeniyle teşekkür ediyorum. 2. Anadolu Bankası'nın riskleri 500 milyon liranın üzerindeki donuk krediler ile ilgili yazımızda adı geçen Süzer Holding'in sahibi Mustafa Süzer, telefonla arayarak bankaya donuk kredi borcu olmadığını söyledi. Banka kayıtlarında riskleri 500 milyonun üstünde bulunan firmaların isimleri listesinde Süzer Dış Ticaret AŞ'nin HGERMEK, bunun karşısındaki rakam 3 milyar 616 milyon 533 bin liradır. Bu nedenle konu banka ile Sayın Süzer arasındadır. Sayın Süzer'e bu açıklaması nedeniyle teşekkür ediyorum. Enka açıklıyor. 1 Ocak 1988 günü Sabit Tırnavalı adlı bir uyuşturucu madde kaçakçısının İsviçre'deki Trade Development Bank'teki hesabından Enka Pazarlama İhracat ve İthalat AŞ'nin 9 Aralık 1983 tarihinde Akbank İstanbul Galata Şubesi'ne 2 ayrı havale ile toplam 499.800 dolar gönderildiğini ve bu havalelerin de gümrük çıkış beyannamesinin 234.86 sayısına dayandırıldığını açıklamıştık. Tırnavalı'nın ortağı Zakir Soydan'ın hesabında uluslararası kaçakçılık olaylarında adları geçen Mecati Af ve Şekerko AG'nin de sık sık para havalelerine rastlanmaktadır. Olay bu yönü ile de araştırmaya ve soruşturulmaya değerdir. Bu yazımızla ilgili olarak Enka Pazarlama İhracat ve İthalat AŞ adına Sayın Şerif Egeli'den bir mektup aldık. Mektup şöyle. Sayın Uğur Mumcu, gazetenizin 1 Ocak 1988 tarihli nüshasında İsviçre hesabı başlıklı yazınızda şirketimiz hakkında iltibasa mahal verici bir ibare mevcuttur. Gerçekten yazının bir bölümünde bu şirketin Enka Pazarlama İhracat ve İthalat AŞ uyuşturucu madde kaçakçılığından tutuklu Sabit Tırnavalı ile ne gibi ilgisi vardır sorusunu sormaktasınız. Bu sorunun temeli şirketimizin 15 Kasım 1983 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu iki ihracat işlemi sonucunda dış alıcı firma tarafından Akbank İstanbul Galata Şubesi'ne havale edilen 176.400 dolar ve 323.400 dolar ilişkindir. Yukarıda bahsi geçen ihracat şirketimizin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 149-47 Taksim 240-87 Ticaret Sicil No'lu TİSAŞ Tekstil Sanayi Anonim Şirketi'nin imal ettiği hazır giyim mamullerinin İsviçre POB 287-8903 Barmenstorf Zürich İsviçre'de Mukim Rombotex SA şirketine satışı ile ilgilidir. Her ihracat işlemi gerçekleştikten sonra ihracatçı firma İhracat vesaikini bir Türk bankası aracılığı ile ithalatçı firmanın bankasına tahsil etmek üzere gönderir. İthalatçı firmada gönderilen mamulleri ülkesine ithal edebilmek için önce ihraç vesaikinin bedelini vesaiki gönderen Türk bankasına havale eder, sonra gerekli vesaiki bankasından teslim alır. İhracatçı firma, ihracat bedelinin hangi kaynaklardan sağlanarak havale edildiğini araştırmak mükellefiyetinde olmadığı gibi böyle bir imkanı da sahip değildir. İhracatçı firmanın TC kanunlarına göre sorumluluğu ihracat bedelinin zamanında yurda gelmesini sağlamaktır. İhracatçı firma, ihracat vesaikini gönderildiği yabancı bankayı ihraç vesaikinde belirtir, ancak ihracat bedelinin hangi kaynaklardan sağlanarak Türk Bankası'na havale edildiğini bilmek imkanına sahip değildir ve bu bilgiyi araştırmak mükellefiyetinde de değildir. Ayrıca, ihracat bedelinin yurda geldiğinin ispatı olan Türk Bankası'nca tanzim edilen döviz alım borcusu üzerinde havalenin hangi kaynaktan gönderildiği belirtilmez. Yazınızda değindiğiniz ihracat işleminde, firmamız yukarıda belirtilen yöntemde ihracatı gerçekleştirdikten sonra ihraç vesaikini alıcının bankası Credit Commercial de France Zürih'e gönderilmesi için Akbank Galata Şubesi İstanbul'a teslim etmiştir. Yukarıda belirtilen alıcı firmada vesaikler kendisine ibraz edildikten sonra Akbank Galata Şubesi'ne vesaik bedellerini zamanında havale etmiştir. Bu bedeller de Akbank Galata Şubesince ihracat bedeli olarak tahsil edilerek namımıza gerekli döviz bordroları tanzim edilmiştir. Yukarıda açıkça izah edildiği gibi, firmamız Bursa'da halen faaliyetini devam ettiren bir tekstil firmasının mamullerini kendi pazarlamasını yaptığı İsviçreli bir firmaya tüm yasalara uygun olarak ihraç etmiş ve ilgili dövizlerinin zamanında yurda gelmesini sağlamıştır. Buna ilaveten yazınızda adı geçen Sabit Tırnovalı adlı şahıs, şirketimiz tarafından hiçbir şekilde tanınmadığı gibi kendisi ile dolaylı veya dolaysız herhangi bir ilişkimiz olmamıştır, olmasa da mümkün değildir. İş bu açıklamamızın tarafınızca dikkate alınacağını ümit eder, saygılarımızı sunarız. Sayın Egeli'ye teşekkür ederim. Bu mektuptan da anlaşılıyor ki sistem budur. Bu sistem gereği dış satım şirketlerine yurt dışından gönderilen dövizin bir bölümü işte böyle uyuşturucu madde kaçakçılarının hesaplarından gelmektedir. Enka, uyuşturucu madde kaçakçısı Sabit Tırnovalı'yı hiç tanımamış olabilir, ancak sistem böyle işliyor. Böyle de işlediği için de ANAP, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 28 sayılı karara ilişkin tebliğin 5. maddesini 28 Aralık 1983 günü değiştirip, Türkiye'ye her türlü yoldan ve cinsten döviz ithali serbesttir, hiçbir kayda tabi tutulamaz ve menşei araştırılamaz hükmünü getiriyor. Her şey o kadar açık ki. 1 Ocak 1988. Kime liberal? Hükümet pasaport yasasında değişiklik öneren bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, ANAP'ın bütün düzenlemeleri gibi liberal niteliktedir. Ama kimlere liberaldir tasarı? Kimlere mi? Önce fuhuş ticaretiyle uğraşanlara liberaldir tasarı. Peki nasıl liberaldir? Şöyle liberaldir. Yürürlükteki pasaport yasasının 22. maddesi, 15 yaşını doldurmamış bir küçüğü kandırarak fuhuşa teşvik eden ve bu suçtan dolayı yargılananlara pasaport verilmeyeceğini öngörmektedir. Yine yasanın 22. maddesine göre, her kim 21 yaşını bitirmeyen bir kızı ya da kadını, rıza, şiddet, tehdit, hile veya nüfus icrası ile başkası için ifal ederse, bunlara da pasaport verilmez. Muzır yasası ile bir kadın resmine milyarlık para cezaları getiren ANAP hükümeti, fuhuş ticaretiyle uğraşanlara pasaport sağlayıcı tasarı hazırlıyor, maşallah. Neydi ANAP'ın özelliği? Muhafazakarlık. Bir yanda bir kadın bacağı fotoğrafına milyarlık cezalar getir, öte yandan fuhuş tacirlerine pasaport sağlayıcı düzenlemeler hazırla. Pasaport yasasında kimlerin korunup kullanacakları 1984 yılında belli olmuş, ANAP yasanın 22. maddesinde yaptığı bir değişiklikle döviz, altın ve gümrük kaçakçılarına pasaport verilmesini sağlamıştı. Aralarında bir ANAP kurucusu banka genel müdürünün de bulunduğu altın kaçakçılığı sanıklarının yurt dışına çıkışları bu yasa değişikliğiyle sağlanmıştı. Bugünkü yasa tasarısı bu liberallikle daha da ileri adımlar atarak yüz kızartıcı bütün suçları pasaport yasaklılarının dışına çıkarıyor. Ya siyasal nitelikli suçlar? Onlar kalıyor. Tasarı fuhuş tacirlerine liberaldir, hırsızlara liberaldir, yiyicilere liberaldir, rüşvetçilere liberaldir, sahtecilere liberaldir, dolandırıcılara, inancı kötüye kullananlara, hileli müflislere liberaldir. Daha başka kimlere liberaldir tasarı? Kaçakçılara liberaldir. Silah ve mervi kaçakçılarına liberaldir. Silah kaçakçılarına, uyuşturucu madde kaçakçılarına, döviz kaçakçılarına, altın kaçakçılarına, gümrük kaçakçılarına liberaldir tasarı. Başka kimlere liberaldir tasarı? Adam kaçıranlara, alıkoyanlara liberaldir. İşgalcilere liberaldir. Yurda dinamit ve bomba sokanlara, ceza yasasının 313. maddesi gereğince, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçundan mahkum olan ülkücü eylemcilere liberaldir. Bu eylemcilere yataklık edenlere liberaldir, uçak kaçıranlara liberaldir. Bütün bu suçlara, bu suç sanıklarına karşı liberal olan tasarı, kimlere karşı liberal değildir? Siyasal suçlara liberal değildir. 141, 142 ve 163'lük suçlara liberal değildir. Sosyalist parti kurucularına, yöneticilerine liberal değildir. Söz gelişi, tasarı silah kaçakçılığından hükümlü Abuzer Uğurlu'ya liberaldir. TİP'in ilk genel başkanı M. Ali Aybar'a değildir. Avukat Halit Çelenk'e liberal değildir. Avukat Turgut Kazan'a liberal değildir. Yalçın Küçük'e, İsmail Beşikçi'ye liberal değildir. Doğu Perinçek'e, Profesör Sadun Aren'e, sanatçı Ahmet Kaya'ya liberal değildir. Profesör Hüseyin Atemi'ye liberal değildir. Tasarı, Marksistlere liberal değildir, sosyalistlere liberal değildir, İslamcılara liberal değildir. Kurtuluş Savaşı'nın türkülerini seslendiren o soylu sanatçı Ruhi Su'ya verilmeyen, hukuk savaşçısı Orhan Apaydın'a ölümcül hastalığında esirgenen pasaportlar, şimdi fuhuş tacirlerine, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılarına, rüşvetçilere, sahtecilere birer kimlik kartı gibi serbestçe veriliyor. Ruhi Su ve Orhan Apaydın konu olunca devleti ile milleti ile bölünmezlik cart curt. Fuhuş tacirleri, uyuşturucu madde ve silah kaçakçıları konu olunca o sert, o dokunulmaz, o bölünmez devlet kadife yumuşaklığında sevecen. Ve tabii ondan ne şüphe, hep liberallikten oluyor bütün bunlar, hep liberallikten. Fuhuş tacirlerine, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılarına, ülkücü eylemcilere, hayali ihracat sahtecilerine, gümrük kaçakçılarına, dolandırıcılara, yiyicilere, rüşvetçilere liberaldir, muhafazakar ANAP. Tasarının gerekçesinde bir de pasaport kanununda da bazı iyileştirme, geliştirme ve yenileştirme çalışmaları yapılması gereği duyulmuştur denmez mi? Çok şakacı bir hukukçunun kaleminden çıktığı anlaşılan yeni liberal pasaport yasasını son bağımsız Müslüman Türk devletine, muhafazakar ANAP hükümetine, bu hükümeti liberal diye savunan eski Marksistlere, liberal tosunlara ve tosuncuklara ve ANAP'ın Nakşibendi, Süleymancı, Nurcu, Işıkçı, muhafazakar seçmenlerine saygıyla ve kaygıyla sunuyoruz. Ne canına yandığımın liberalliğiymiş bu. 3 Nisan 1988 Güdümlü Liberal. ANAP'ın uyguladığı model gerçekten serbest piyasa ekonomisine mi dayanıyor? Hayır, ya neye dayanıyor? Devlet destekli, ayrıcalıklı şirketlere. Alın ANAP'ın eski İzmir İl Başkanı'nın şirketlerini. Bu şirketler ile bu tür siyasal ilişkileri olmayan şirketler aynı piyasada eşit koşullara sahip sayılabilirler mi? ANAP'ın eski İzmir İl Başkanı Atilla Yurtçu'nun İzdaş Dış Ticaret adlı şirketine 13 milyar 300 milyon, Asmaş'a 1 milyar 850 milyon, İzdaş Holding'e 2 milyarlık kredi, Santex'e 350 milyon, İzdaş Dış Ticaret'e 26 milyar 200 milyon, Asmaş'a 21 milyar 950 milyonluk teminat mektupları verilmiş. Bu kredileri ve teminat mektuplarını veren devlet bankalarıdır. Yurtçu bu siyasal ilişkiler ile Suudiler ile de ortaklık kurmuş, Suudi iş adamı Şeyh Al-Raci ile de Muhammed Abdülaziz Salah El-Raci and Sons şirketi aracılığı ile ortak olmuştur. Başbakan Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın danışmanı olduğu İslam Kalkınma Bankası Yurtçu'nun şirketlerine kredi açmıştır. Yurtçu, ara seçimlerinde ANAP'ın İzmir milletvekili adaylığına soyunmuş, ancak seçimleri kazanamamıştır. Bu yenilgi üzerine Yurtçu, ANAP İl Başkanlığından çekilmiş, yerine hukuk danışmanı Ramiz Sevinç seçilmiştir. Ramiz Sevinç, şimdi ANAP'ın İzmir milletvekili adaylarındandır. Ya bir zamanların bakanlar üstü müsteşarı Ekrem Pakdemirli? ANAP'ın Manisa adayı Profesör Pakdemirli, MİSTAŞ Oto Göstergeleri İmalat ve Sanayi AŞ'nin ortaklarındandır. Bu şirket ile aynı adresteki Raks Elektroteknik Sanayi ve Ticaret ile Tekolast Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortakları da aynı insanlardır. Ve ANAP İzmir örgütü MİSTAŞ adlı şirketin ilk adresinde kurulmuştur. 12 Eylül generallerinden Ragıp Ulubay emekli olur olmaz Raks şirketinde yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir. Raks şirketine DPT'den bu arada milyarlık teşvik tedbirleri sağlanmıştır. Kim devlet katında izdaş ve raks ile eşit koşullara sahiptir? Kimse. Ve kim Korkut Özal'ın Hak Yatırım Şirketi ile Akabe İnşaat ile Özal Bayraktar ve Kimya Sanayi Şirketi ile ve Albaraka Özel Finans Kurumu ile eşit koşullarda yarışabilir? Kim bu piyasada Korkut Özal varken Irak petrollerini Avrupa'ya taşıma işini üstlenebilir? Tabii kimse. Ağabeyiniz başbakansa ve ağabeyiniz başbakanlığa adımını attığı günde sizin ve ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın ortak olacakları Arap finans kurumlarına kuruluş olanağı sağlayan kararnameyi imzalayacaksa, sizinle kim, nasıl yarışabilir? Korkut Özal'ın İslam Kalkınma Bankası'na danışman olduğu günlerde, bu bankaya vergi bağışıklığı sağlayan yasa, Başbakan Özal tarafından Bakanlar Kurulu'na getiriliyorsa, kim bu birader şirketleri ile serbest piyasada boy ölçüşebilir? Yine kimse. ANAP kurucusu Sadi Pehlivanoğlu, ki Çetin Altan'ı mecliste döven AP milletvekilidir, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak Müştak Paşa ile birlikte ayda 5.124.709 lira alacak. Ve bu düzen eski Marksistlerce aman ne kadar çağdaş ve ne kadar serbest diye övülecek. Bu serbestlik, bu liberallik nasıl sağlanmış? Önce İlim Yayma Cemiyeti diye bir dernek kuracaksınız. Bu dernekte milli ve manevi değerleri savunacaksınız. Derneğin kurucusu iki kardeşseniz, biriniz başbakan, biriniz iş adamı olacaksınız. Bir başka kurucu üyenizi TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçeceksiniz. Bir başka üyeniz Aydınlar Ocağı Başkanı olacak ve bu üyenizi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına getireceksiniz. Bir yönetim kurulu üyeniz önce TRT Genel Müdürü olacak, sonra İslam Kalkınma Bankası danışmanı, daha sonra da bu danışmanlığı başbakanın kardeşine devredecek. İlim Yayma Cemiyeti'nin de bir başka ortağı da ANAP İstanbul İl Başkanı olarak birader şirketlerine ortak olacak. Kurduğunuz partinin genel sekreterliğine getirdiğiniz Mustafa Taşar'ın birader şirketine de devlet bankalarından 3 milyarlık usulsüz kredide sağlandı mı, bu güdümlü liberallik tamam olur. Milli ve manevi değerler, milyarlık krediler. Devlet bankaları, birader şirketleri, tarikatlar. 12 Eylül generalleri ve gül suyu kokan Arap sermayesi. Allah adın zikredelim evvela ve sonra gelsin milyarlar, krediler, hanlar, hamamlar. 26 Kasım 1987. Faysal Finans. Önceki akşam Faysal Finans Kurumu'nun TRT'de Çanakkale Savaşı ile ilgili reklam filmi haklı tepkilere yol açtı. Gazetemizi arayan okuyucularımız sordular. Atatürk'ten niçin söz etmiyorlar? Etmezler. Peki niçin etmezler? Niçin etmediklerini anlatalım. Faysal Finans Kurumu, Türkiye'de Suudi Krallığı'na bağlı 4 finans kurumunun ortaklığı ile kurulmuştur. Bu İslamcı Suudi ortakları sayalım. 1. Darül Maal İslami Trust. 2. Mısır'daki Faysal Islamic Bank. 3. Sudan'daki Faysal Islamic Bank. 4. Masaraf Faysal Al İslami. Suudi kökenli sermaye grupları Cenevre'de Dar al Maal al İslami adlı bir büyük finans kurumuna bağlılar. Yurt dışındaki İslami Tekafül Kurumu da Cenevre merkezli bu şirketin kurduğu bir başka faizsiz kredi kurumudur. Faysal Finans Kurumu'nun Türkiye'deki öncüleri Salih Özcan ve Ahmet Tevfik Paksu'dur. Kimdir Salih Özcan? Salih Özcan eski MSP Şanlıurfa milletvekilidir. Paksu, MSP milletvekilidir. Paksu, Demirel hükümetinde bir ara Çalışma Bakanlığı da yapmıştır. Suudi Prensi Faysal tarafından Özcan ve Paksu'ya verilen pay senetleri bu iki İslamcı iş adamınca 93 ortağa devredilmiştir. Salih Özcan, Rabıtat Al-Alam İslami adlı şeriat örgütünün 41 kişilik kurucu meclis üyesidir. Birçok şirket ve iş adamı yanında ANAP Milletvekili Halil Şıvgın, MHP'li Bakan Cengiz Gökçek, AP'li eski Bakan Cemal Külahlı da Faysal Finans Kurumu'nun kurucu ortakları arasında yer almışlardır. 3-14 Mart 1976 tarihleri arasında Pakistan'da Rabıta Örgütü'nün öncülüğüyle toplanan Uluslararası Şeriat Kongresi'nde alınan kararlara göre bu kuruluş, örgüt ve çevrelerin bir tek amaçları var: şeriata dayalı İslam devleti kurmak. Bu İslamcı çevrelerin Türkiye'de örgütlenmeleri herhalde rastlantı değil, bu örgütlenmenin tarihi ise hiç rastlantı değil. ANAP hükümeti 14 Aralık 1983 günü göreve başlamış, 16 Aralık 1983 günü Suudi kökenli finans kurumları ile ilgili kararname resmi gazetede yayımlanmış. Böylece bir yanda Salih Özcan'ın Faysal Finans Kurumu, öte yanda Korkut Özal ve ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın Albarakaları kurulmuş. Faysal Finans ve Albaraka yalnızca para kazanmakla kalmıyorlar, SEKA'dan tonlarca kağıt alıp bu kağıtları İslamcı yayınlar yapan gazetelere, yayın evlerine vererek bu çevrelere mali katkılar da sağlıyorlar. Para kaynağı İslamcı Suudi Krallığı olan bir finans kuruluşu. Özel tanıtıcı reklam adı altında Çanakkale Savaşları'ndan Atatürk'ün adını silme cesaretini nereden ve nasıl buluyor? Para kaynağı bellidir ama bu cesaretin kaynağı neresidir, kimdir, kimlerdir bu İslamcı kuruluşa Atatürk'ü yok sayma cesaretini verenler? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduklarını söyleyenlerden mi cesaret alıyor bu İslamcı çevreler, yoksa eski solcu TRT Genel Müdüründen mi? Evet, kimden? Çanakkale, Türk tarihinin en görkemli sayfalarından biridir. Mustafa Kemal'in emperyalist ordularına karşı Mehmetçik ile verdiği bu şanlı direniş savaşı ve bu savaşın destansı öyküsü, TRT ekranlarına para kaynağı Suudi sermayesi olan bir İslamcı kuruluşun tanıtıcı özel reklamı ile sunuluyor ve Atatürk adı Suudi sermayesince savaş tarihlerinden çıkarılıp atılıyor. Çanakkale Savaşı ile aynı tarihlerde Türk askerlerine Medine'de kurşun sıkanların paraları ile kurulan bu hilafetçi, şeriatçı, İslamcı şirket, önceki gün TRT ekranlarında Atatürk'ü sansür edecek cesareti kendinde buluyor. Çanakkale'ye yıllar sonra bir başka saldırıdır bu. Son bağımsız Müslüman Türk devletinde Atatürk'e saygısızlık, İslamcı finans çevreleri için bir yeni kazanç kapısıdır herhalde. TRT için de 2 milyon 225 bin liralık bir gelir kaynağı. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlama törenlerini bundan sonra kapalı zarf usulü ile hangisine ihale edecekler acaba? Albaraka'ya mı yoksa Faysal'a mı? 20 Mart 1988. Araba. Başbakan Özal'a iki yeni makam aracı daha alınıyormuş. Bu araçların tanesi 200-250 milyon liraymış. Başbakanlığın şu anda 9 aracı varmış. Bunlardan 6'sı Mercedes markaymış, biri Cadillac'mış, biri de Lincoln. Tabii özel uçak da ayrı. Başbakan son zamlardan gelen paranın yatırımlarda kullanılacağını söylüyor ama bu paranın bir kısmının da Sayın Başbakan'ın neredeyse sayıları bir düzineyi bulacak makam araçları için ayrılacağı anlaşılıyor. Başbakan dışında bazı bakanlara da yeni araç alınacakmış, 1 milyar ödenek ayrılmış bu araba işi için. Bir yanda zam üstüne zam, öte yanda araba üzerine araba. Mercedesler, Cadillac'lar, Lincoln'ler. En lüksleri, en pahalıları.